Ayrım 33. Genelkurmay belgelerinde Kürt isyanları 1. Sayfa 475. 15. bölüm. Oramar ayaklanması ve bastırılması. 16 Temmuz 10 Ekim 1930. A. Ayaklanma. Ayaklanmanın sebep ve niteliği. Oramar ayaklanması başlamadan önce Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da durum şöyleydi. Silahlı kuvvetler bir yandan Zeylan, Çaldıran, Ağrı bölgelerinde çıkan ayaklanmaları bastırmaya çalışırken, diğer yandan Diyarbakır, Silvan, Sason, Lice, Çapakçur, Garzan, Muş bölgelerinde de şekavetle birleşik Kürtçülük kışkırtmaları devam ediyordu. Dıştan yardım gören bazı Kürt aşireti reisleri, din propagandası altında halkı hükümet aleyhine kışkırtarak Kürtlük davası için silahlı ayaklanmaya teşvik ediyorlardı. Bu suretle merkezi Ağrı olan Kürt ayaklanmasının bütün doğu illerine yayılmasını hedef almışlardı. Güney sınırlarımızda Irak ve Suriye'de çıkarları bulunan yabancı devletler, bu topraklar içinde bulunan bazı aşiretleri maddi ve manevi yardımla silahlandırarak memleket içine saldırtmaktaydılar. İran sınırından yurda giren Kürt eşkıyaları da aynı maksatla hazırlanmış, sevk ve idare edilmişti. Şeyh Barzani'nin 500 kişilik kuvvetle Oramar'a saldırması suretiyle başlayan ayaklanma da bu zamana rastlar. Bu ayaklanmanın nedeni ve hedefi Ağrı'daki Kürt eşkıyasına karşı kullanılan veya kullanılacak olan kuvvetlerin bir kısmını üzerine çekmek ve onların yüklerini kısmen hafifletmek ve memlekette Kürtlük lehine kışkırtma yapmak ve asayişsizliği arttırmaktı. 2. Ayaklanma bölgesi. Oramar, Şat, Şemdinan, Herki bölgeleridir. Bölgenin rakımı 2000-3500 metre arasında değişir. Yolsuz, sarp, yalçın kayalıklı dağlar ve sarp derelerden müteşekkildir. Yollar genellikle patikadır. 3. Ayaklanma ve bastırılması. 22 Temmuz 1930'da başlayan ve Barzani Şeyhi tarafından hazırlanıp sevk ve idare edilen Oramar ayaklanması iki safha arz eder. 1. safha, ayaklanmanın başlaması Şemdinan ve Oramar civarına yayılması, Oramar hudut bölüğü nasiler tarafından kuşatılması ve hava kuvvetlerinin ve yakın hudut bölüklerinin yardımı ile Oramar bölüğünün kurtarılması olayını kapsar. 2. safha, İran hududu üzerindeki eşkıyanın temizlenmesi adını almış olan bu safha, Herki, Şemdinan, Şat ve Oramar bölgesindeki Barzani eşkıyaları ile bunlara fiilen katılan yerli halktan olan eşkıyaya takviyeli bir tugay kadar kuvvetle yapılan harekatta asilerin İran sınırı ötesine çekilmesi olayını kapsar. B. Harekat. 1. Birinci safha. 16 Temmuz 1930'da Irak bölgesinde ve Irak arazisi içerisinde bulunan Şeyh Barzani'nin Molla Hüseyin Şerif komutasında bir kısım silahlı kuvveti sınırımız içinde bulunan ve Oramar'ın 15 kilometre doğusundaki Şat Dağı'na geldi. Bölgedeki ağalarla görüştükten sonra Oramar bucak merkezine ve buradaki sınır bölüğüne baskın yapmaya karar verdiler. Baskının yapılması halinde Oramar bucağı ile civar halkın da ayaklanmaya katılacakları tahmin ediliyordu. Oramarlı Kasım Ağa ve arkadaşları 21 Temmuz'da Oramar Sınır Bölük Komutanı'na gelerek 21-22 Temmuz gecesi bölüğün basılacağını haber verdiler. Gerçekten saat 21 sıralarında İran arazisi içerisinde bulunan Şeyh Barzani'ye mensup 500 kişilik bir kuvvet Oramar'daki kışlaya hücuma başladı. Fakat ateşle karşı konulan bu hücum tard edildi. Kasım Ağa da milisleriyle birlikte sınır bölüğüne beraberdi. Barzani eşkıyası aynı gece iki kez ve ertesi gece üç kez daha hücumlarını tekrarladılarsa da tard edildiler. Hücum ile başarı elde edilemeyeceğini anlayan eşkıya, bölüğün etrafında mevzi alarak bölüğü muhasara etti. Yolları ve gedikleri tamamen tuttu ve Oramar Gevar telefon irtibatını kesti. Bu saldırıyı yapan eşkıya, Barzanilerle Şemdinan, Herki, Şat ve Oramar halkındandı. Eşkıyanın yüz kadırı Gevan Boğazı'nı, yüz kadırı Oramar kuzeyinde Avitayır Köprüsü'nü tutmakta, 300 kişilik bir grup da güneyden Oramar'a taarruz etmekteydi. Oramar ayaklanması sırasında Başkale bölgesindeki sınır kuvvetlerinin konuşu şöyleydi. Kroki 33. Başkale taburu, tabur karargahı bir piyade takımı bir ağır makineli tüfek bölüğü ve taburun acemi erleri Başkale'de, bir bölük Razi'de, bir bölük Dir'de, bir bölük Bacırge'de. Gevar taburu, tabur karargahı bir piyade takımı bir ağır makineli tüfek bölüğü ve taburun acemi erleri Gevar'da, Yüksekova'da, bir bölük Şemdinan'da, bir bölük Oramar'da, bir bölük Çal'da. Zirovik taburu, bir bölüğü Alamon'da, bir bölüğü Gerur'de, Asilerin baskın suretiyle sınır bölüklerini sarması halinde Gevar taburu bölüklerinin vaktinde Çölemerik'te toplanması ve halen hiçbir kıta bulunmayan Çölemerik'in savunulması şüpheliydi. Zira Çölemerik bölgesi kuvvet merkezlerine çok uzak, yol durumu tekerlekli araçların hareketine elverişli olmadığı için Zeylan ayaklanmasında olduğu gibi acele kuvvet sevki mümkün olmayacaktı ve bu durum eşkıyanın zaman kazanmasına, şekavetin büyümesine ve yuvalanmasına yarayacaktı. Bu durum karşısında 7. Kolordu, Çölemeri'ye bir telsiz istasyonu gönderilmesini, Kolordu'da telsiz yok, Van'daki 9. Hudut Taburunu ve kudretli dağ bataryasını derhal kara yürüyüşle Çölemeri'ye göndermeyi, 40. Süvari Alayı'nı kudretli bir batarya ile birlikte Başkale'ye göndererek elde çevik bir ihtiyat bulundurmayı, Bitlis'ten bir piyade taburu ile Diyarbakır'dan bir sahra bataryasının Van'a gönderilmesini, Bitlis'te en az iki tabur bulundurmak gerektiğinden ve 2. Tümen'den bir taburun buraya gönderilmesi mümkün olmadığına göre ya dağ alayından bir taburun gönderilmesi veya 1. Alayın kuruluşunu bozmamak için dağ alayından bir taburun doğruca Van'a gönderilmesi tedbirini uygun görmüş ve Genelkurmay Başkanlığı'na teklif etmişti. Genelkurmay ise Başkale güneyine şimdilik kuvvet göndermeyi uygun bulmuyordu. Genelkurmay'a göre Van bölgesi kuvvetli bulundukça Başkale ve Hakkari, Çölemerik bölgelerinde şekavet olayları genişleyemezdi. Yalnız durum gerektirdiği takdirde münferit bölüklerin tabur merkezine toplanması ve meydan gelecek olayın toplu kuvvetlerle bastırılması uygun olurdu. Çölemerik dolaylarındaki şekavet olaylarını en etkili şekilde hava kuvvetleriyle bertaraf etmek daha ziyade mümkündü ve bu maksatla Van'daki uçak alayının hazırlanması gerekti. Bunun üzerine Kolordu'da Eşkıya'nın Oramar'a taarruzu üzerine 22 Temmuz'da Gevar Tabur Merkezi'nden bir müfrezenin Oramar'a gönderilmesini, Şemdinan bölüğünün karakollarını toplayıp Gevar'a, Çal bölüğünün Çölemeri'ye gelmesini, Zirovik Hudut Taburu'nun karakollarını toplayıp bölük merkezlerini ve sonra da Zirovik'te toplanmasını ve Alaman bölüğünün Çölemeri'ye gelmesini, Van'daki Karaman Taburu'nun bir bölüğü Acemi erleri hariç kudretli dağ top takımı ve telsiz istasyonunun Çölemerik istikametine gönderilmesini emretti. Oramar'a gönderilen bir yüzbaşı komutasında 6 manga ve 1 makineli tüfek takımından müteşekkil müfreze, Boğazların ve Hakim Tepelilerin eşkıya tarafından tutulmuş olmasından başta zinde kalmıştı. 23-24 Temmuz'da Başkale civarından hareket eden Kerim ve Ferhat Ağların milis kuvvetleriyle Şemdinan'dan Gevar'a getirilen hudut bölüğü, başta zinde kalan müfrezeyi takviye maksadı ile 24 Temmuz'da Gevar'dan hareket etti. Keza Bacırge Hudurt bölüğü de aynı şekilde başta zindeki kuvvetlere katılmak üzere Gevar'a gelmişti. Eşkıya'nın muhafazara etmiş olduğu Oramar Hudut bölüğü savunmasına devam etmekteydi. Gediği tutan eşkıya'ya karşı iki piyade bölüğü, bir ağır makineli tüfek takımı, Kerim ve Ferhat Ağların milislerinden mürekkep müfreze ile bir taarruz yapıldı ise de Eşkıya'nın şat üzerinden müfrezenin sol yanına 250 kişilik bir kuvvetle yönelttiği harekat üzerine müfrezenin taarruzu durduruldu. Eşkıya bir yandan bu hareketleri yaparken diğer yandan bölgedeki aşiret ağlarına din uğrunda çalıştıklarını ve kendileriyle işbirliği edilmesi hususunda propagandalarını arttırmışlar ve Hakkari ile içlerine de girmeye çalışarak köylüleri hükümete karşı toplu ayaklanmaya teşvik ve zorlamaya başlamışlardı. Meselenin ciddiyetini dikkate alan Genelkurmay Başkanlığı, bir yandan meydana gelen bu olayın Irak hükümeti nezdinde protesto edilmesini Dışişleri Bakanlığı'ndan isterken, diğer yandan gerekli tedbirleri almaktaydı. 24 Temmuz 1930'da 7. Kolordu'ya verilen emirde, 2. Tümen büyük kısmının Siirt ve Bitlis bölgesinde bulunmasının ve 2. Tümenin muhtemel bir olaya karşı Tümen Komutanlığı emrinde toplu olarak kullanılmasının daha iyi sonuçlar vereceği düşüncesiyle 2. Tümen Karargah ileri komuta kademesinin şimdiden Van'a naklini uygun bulmakta ve 2. Tümenin Kolordu bölgesinde gereğinde daha önemli yerlere karşı kullanılmak üzere hazır ve toplu bulunmasının faydalı olacağına işaret etmekte. Ayrıca Çaldıran hareketi sona erdiği için 17. Hudut Taburu kısımları da dahil olmak üzere 18. Piyade Alayı'nın alay komutanı emrinde Çaldıran bölgesinde bırakılmasını, Van Hudut Komutanlığı'nın 40. Süvari Alayı ve 62. Alay 2. Taburu ile Van'a gelerek bölgenin emir ve komutasını derüfte etmesini istemekteydi. Bu arada Eşkıya'nın muhasarasında ve çok müşkül durumda olan Oramar Hudut bölüğüne hava kuvvetleriyle cephane ve emir gönderilmesi lüzumu hasıl olmuştu. Bu maksatla 3. Tayyare Tabur Komutanı Binbaşı Zeki Doğan, taburu ile bu harekata katılmak üzere görevlendirildi. 26 Temmuz 1930'da Oramar'daki mahsur bölüğü kurtarmak için Baştezin'deki iki hudut bölüğü, iki ağır makineli tüfek takımı ile Kerim ve Ferhat amilisleri ve ayrıca Çal ve Alamon hudut bölükleri Çölemerik hudut alay komutanı emrine verilmiş ve gerekli harekatın yapılması emredilmişti. Daha önce Çölemerik'te toplanmış bulunan Çal, Alamon bölükleri bu maksatla Gevar'a hareket ettirildi. Ayaklanma Şemdinan bölgesine de sirayet etmişti. Asilerin bu bölgede yuvalandıktan sonra Gevar ve Çölemeri'ye tecavüz ederek faaliyetlerini içeriye doğru genişletmeye çalışacağı anlaşılıyordu. Olaylar gittikçe ciddi bir nitelik almıştı. Şemdinan hudut bölüğü hükümet memurları ile birlikte çekildikten sonra yerli halk bir kısım cephaneyi yağma etmiş ve silahlı olarak Şemdinan dolaylarında dağlara çekilmiş, civardaki köylerde bunlara katılmışlardı. Bu arada Şemdinan ve Oramar arasında bulunan ve kamilen silahlı olan Herki ve bunun güneyinde Cirgi aşiretleri de ayaklanmaya karışmış, Binavikli Ahmet Bey ile Sikanlı Hacı İbrahim de maliyetleriyle beraber Barzani eşkıyasına katılmış bulunuyorlardı. Durum gittikçe önemini arttırıyordu. Oramar'daki mahsur bölüğü kurtarmak için ciddi teşebbüsün zamanı gelmişti. 28 Temmuz sabahı uçaklarımız Oramar'ı kuşatan asi gruplarını bombaladılar. Akşam üzeri milis ve askeri kuvvetler Oramar'a baskın yaptılar ve eşkıyayı tard ederek saat 17'de kasabaya girdiler. Böylece 7 günden beri muhasarada bulunan bölük kurtarılmış ve eşkıya güneye doğru çekilmişti. Muhasaranın ilk 2 gün ve gecesinde eşkıya şiddetli taarruzlar yapmış, diğer günlerde mevzi çarpışmaları halinde geçmiş ve taraflar küçük gece baskınları yapmışlardı. Bu süre içerisinde bölük 4 şehit, 4 yaralı vermiş, eşkıyanın daha çok zayiat verdiği anlaşılmıştı. Bu olayda Kasım, Kerim ve Ferhat ağaların yardımları takdire değer derecedeydi. Nihayet 30 Temmuz 1930'da Oramar bölüğü ile Baştezin müfrezesi ile Çal Hudut bölüğü Gevar'a geldiler. Doğu illerinin yönetiminden sorumlu Genel Müfettiş İbrahim Tali Bey, İçişleri Bakanlığı kanalı ile Genelkurmay Başkanlığı'na intikal eden durum hakkındaki mütalaasında 1. Hudutlarımız dışında memleketimiz aleyhine çalışan teşekküllerin hükümet kuvvetlerinin zayıf bulunduğu ve kolayca yetişemeyeceği yerlere tecavüzle başarılar kazanmaya ve bu suretle her gün biraz daha zehirlenen halkı lehlerine çevirmeye çalıştıkları son Oramar olayı ile sabit oldu. Özellikle asilerin dini kışkırtmaları ve erlere dokunmayarak subaylarını imha etmeleri ve erleri subaylar aleyhine kışkırtmaları hazırlanan suikastin kuvvetli eller tarafından yönetildiğine şüphe bırakmamıştır. Çaldıran bölgesindeki harekat sırasında ve Ağrı harekatına geçileceği hakkında söylenti ve yayın devam ettiği bir sırada Oramar'a vaki tecavüz dikkati çeker görülmüştür. 2. Oramar tecavüzü geçici bir teşebbüs olmayıp gerçekte olduğu üzere Şeyh Barzani'nin kuvvetleriyle devamlı bir şekil aldığı takdirde asilerin ufak tefek başarıları halinde Beytüşşebap ve daha sonra Pervari, Şırnak, Cizre bölgelerinde de bazı olayların meydana gelmesini beklemek gerekecektir. Böyle bir hal karşısında Nasturilerin de fırsattan faydalanmaya kalkışmaları durumu daha çok ağırlaştıracaktır. Van Gölü'nün güneyindeki bölgeye İngiliz emellerine çok uygun olarak bulaşacak ayaklanma ateşi zamanında söndürülmezse, bu ateşin Kürt bölgesinin göbeğinde ve henüz ilkel ve vahşi ruhlar taşıyan halkla meskun ve geçen ayaklanmada da hükümet kuvvetlerinden kesin bir darbe yememiş olan Mutki, Garzan, Sason bölgelerinde de karışıklıklara yol açması pek muhtemeldir. Böyle bir kargaşalığın doğuda doğuracağı olaylar şimdiden kestirilemez. 3. Güneydekilerin faaliyeti hakkında yek değerini teyit eder nitelikte alınan haberler, özellikle Siirt ilini hedef tutan bir hazırlığa delalet etmektedir. Kuzeye geçtikleri haber alınan Akit, Şendo, Ferho ve Ömer gibi önemli reislerin idaresindeki çetelerin Aşita, Kordilan gibi dağlara sığınarak hazırlıklarda bulundukları ve fırsat kolladıkları, son günlerde Eruh, Garzan, Şırnak bölgelerinde meydana gelen olaylar ve alınan haberlerde kuvvetli bir ihtimal haline gelmiştir. Oramar tecavüzünün batıya doğru sirayetinde önce Siirt ilinde kuvvetli bulunmak ve meydana gelmesi muhtemel olayları arzu edilmeyen sonuçlardan önce önlemek gerekir. Esasen Ağrı harekatının yapılabilmesi için bu hareketi Siirt, Garzan ve Eruh bölgelerinde zayıflatmak ve durdurmak maksadıyla güneyden tekrarlanacak tecavüzleri süratle bastıracak kadar kuvvetli bulunmak lazımdır. Bu sebeple bugün çok önem kespeden Siirt ilinde muhtemel olaydan karşılayacak kuvvet, Siirt merkezindeki bir piyade taburu ile Lodi ve Fındık bölgelerindeki 10. Seyyar Jandarma Alayı'ndan ve 2 bataryadan, keza Garzan, Gercüş gibi civar mevkilerdeki nizamiye kuvvetlerinin birer kısmından ibarettir. Bu kuvvet yetersiz olduğundan aynı zamanda kuzey ve güneye karşı dahi bir ihtiyat olmak üzere Siirt bölgesinin en az 2 alayla bir an önce takviyesine ve hükümetin bu bölgede kuvvetli bulunmasına ve bunda gecikilmemesine acil ihtiyaç vardır denmekteydi. 1. Genel Müfettişliğin bölgedeki durumu ve meydana gelmesi muhtemel sonuçları dikkat ve önemle izlemekte olan Genelkurmay Başkanlığı, olayların adi ve eşkıyalık niteliğinden ziyade siyasi maksadı kapsadığından şüphe etmemekteydi. Güney ve Güneydoğu hudut bölgesinin kesbettiği önem ve Zeylan ayaklanmasının bastırılması için 7. Kolordu'nun kuzeye sevk ettiği kıtalar dolayısıyla bu bölgede en çok önemi haiz Siirt ve Midyat'ın daha ziyade takviyesi düşüncesiyle 15. Dağ Alayı ile bağlıları 7. Kolordu emrine gönderilmişti. Genelkurmay Başkanlığı'na göre halen 7. ve 9. Kolordular bölgelerinde Şeyh Sait ayaklanması gibi şümüllü bir olayı bastırmak için ayrılan kuvvet derecesinde ve mevcutları daha dolgun kıtalar bulunmaktaydı. Ayrıca Zeylan Çaldıran olayları müfettişlik bölgesinde meydana gelecek bir ayaklanmanın çok geç gelişeceğini ve hatta mevziyi kalacağını göstermekteydi. Bu itibarla kuvvetler parça parça dağıtılmayarak toplu bir halde tutulur ve gelişecek duruma göre kuvvetli ve şiddetli darbelerle eşkıya üzerine saldırdığı takdirde mevcut kuvvetin yalnız mevziyi değil, genel bir ayaklanmayı bile başarıyla bastırmaya yeteceği meydandaydı. Bu sebeple Genelkurmay Başkanlığı dağ alayından başka doğu bölgesi için şimdiden ayrıca kuvvet göndermeyi gerekli görmemekteydi. Bir yandan üst makamlar olması muhtemel ayaklanmayı önlemek veya olduğu sırada bastırmak konusu üzerinde görüşlerini ileri sürerken öte yandan olaylar da devam ediyordu. Örneğin 31 Temmuz 1930 gecesi Şerif Molla Mustafa komutasında 200 kadar Barzani eşkıyasının Oramar'a gelerek ilk olayda fevkalade hizmet eden, eşkıyanın taarruz edeceğini ilk önce haber veren ve bölükle birlikte Oramarlıların evlerini yaktığı, milis komutanı Doskili Ferhat Ağa'ya tecavüz için kuzeye ilerledikleri haberdar alınmıştı. Bunun üzerine Ferhat Ağa'ya yardım maksadı ile Yüzbaşı Mehmet Ali komutasındaki 2 bölük eşkıya üzerine gönderildi ve eşkıya tard edildi. Diğer bir olay Barzani eşkıyasından ve onlara katılan Oramar Şat yerli Kürtlerinden mürekkep evvelce Oramar bölüğüne taarruz eden asilerden 150-200 kadar bir eşkıya grubunun Baştazin'i işgal ettiği, diğer bir grubun da Oramar'dan Heş'te, başka bir grubun ise Şat üzerinden, bir başka grubun da Cemberizan, Ziri üzerinden Gevar'a ilerleyecekleri haber alınmıştı. Eşkıyanın maksadı Gevar'ı işgal etmek, Ferhat ve Kerim ağaların köylerini tahrip etmekti. Nitekim aynı gün Barzani Şeyhinin Molla Hüseyin komutasındaki 250 kişilik bir kuvvetin her ki Beyt Kâr üzerinden Şemdinan ve Bemba Gedi'yi istikametinde harekete geçtiği ve her ki bucağı halkının da bunlara katıldıkları öğrenilmişti. Alınan bu haberler Barzani Şeyhinin Oramar ve Şemdinan bölgelerinde faaliyete geçtiğini gösteriyordu. Durumu yakından izleyen Genelkurmay Başkanlığı 2 Ağustos 1930'da verdiği emirde, Barzani eşkıyasının muhtelif mevkilere ilerleyeceklerine dair propagandanın daha ziyade halkı ifsat ve kendilerine taraftar kazanmak gayesiyle yapıldığı ihtimalini belirttiğini ve buna karşı mukabil propaganda yaparak yakında Barzanilerin teydip edilecekleri ve hükümet emirlerine muhalefet edenlerin cezasız kalmayacağının etrafa yayılmasını ve toplanmış olan kuvvetlerle sadece savunma durumu almakla yetinmeyerek bölükten aşağı olmamak üzere tertip edilecek kuvvetli müfrezelerle civardaki asilere ve asi köylerine baskınlar yapılmasını gerekli görmekteydi. Ancak bu teşebbüsler sırasında müfrezelerin pusuya düşmemeleri için tertibat almaları ve zamanında takviye edilmeleri özellikle sağlanmış olmalıydı. Genelkurmay Başkanlığı ayrıca muvakkaten Gevar'a gelecek olan hava kuvvetleri ile asilere katılan köylerin yaylalarda bulunan ve yerleri iyice tespit edilemeyen herkilelerin bombalanarak bunların hudut dışına atılmalarını ve bölgede sükunetin bir an önce sağlanmasını önemle istemekteydi. 2 Ağustos 1930'da uçaklarımız Şat köyünü bombaladılar. Başta Zin'i işgal eden, eşkıya üzerine gönderilen Müfreze'nin buraya varması üzerine eşkıya güneye doğru çekilmişti. 29 Ağustos 1930'a kadar bölgedeki eşkıyalık olayları aralıksız devam etti. Bu olaylar müfrezelerimiz tarafından zayiat vermek pahasına da olsa bastırılırken, hava kuvvetlerimiz de asi köyler üzerinde devamlı keşif ve gösteriş uçuşları yaptılar. Ve bunlardan çoğunu müteaddit defalar bombaladılar. Bu tür olayların bastırılmasına son vermekle birinci safha bitmiş ve esaslı tehdit harekatı yapılmak üzere ikinci safhaya geçilmişti. 2. İkinci safha. 1930 yılında Türk-Irak siyasi ilişkileri iyi olmakla beraber Irak hükümeti İngiliz mandası altında olduğu için serbest iş görecek durumda değildi. Öyle ki Irak arazisi içerisinde Hakkari'li hudutlarına yakın 2-3 aşiret hariç diğer aşiretlere nafiz ve hakim olamıyor demekti. Güneydoğu bölgesinde vaki olaylar dolayısıyla Türk hükümetinin Irak hükümetine Irak hudut kuvvetlerinin takviyesi, eşkıyanın hududumuza geçirilmemesi, Irak hududuna girecek eşkıyanın teslimi üzerinde yaptığı müteaddit diplomatik teşebbüsler olumlu bir sonuç vermemişti. Oysa Oramar hadisesi ve dolaylı olarak devam eden şekavet olaylarına son vermek zorunluluk halini almıştı. Hükümetin de böyle bir harekete lüzum görmesi üzerine Genelkurmay Başkanlığı, kış gelmeden önce Başkale ve Saray arasındaki Merziki ve Milan aşiretlerinin, daha sonra da Şemdinan, Oramar bölgelerindeki eşkıyanın teyidi görevini 7. Kolordu'ya verdi. Plana göre harekat, Çölemerik, Oramar ve Şemdinan bölgelerinde yapılacak ve hudut üzerinde bulunan nastürileri kışkırtmadan bunları içerilere çekmek üzere şimdilik dokunulmayacaktı. Van Hudut Komutanlığı emrinde tedip harekatı maksadı ile 3 grup halinde görevlendirilen birliklerin 27 Eylül 1930 durumu şöyleydi. Van Hudut Komutanlığı karargahı Şemdinan grubu, 5. Hudut Taburu, 6. Hudut Taburu, Bir Dağ Bataryası, Kerim Amilis Kuvvetleri, Oramar grubu, 17. Hudut Taburu, Bir İstihkam Takımı, Bir Dağ Topçu Takımı, Ferit Amilis Kuvvetleri, Gevarda, Çölemerik grubu, 1. Alayın 1. Taburu, 13. Hudut Taburu, 19. Hudut Taburu, Bir Dağ Bataryası, Ebu Bekir Atlı Milis Kuvvetleri Çölemerik'te, 1. Uçak Taburu'ndan 6 uçak Gevar'da, Gevar ve Çölemerik bölgelerinde toplanan bu kuvvetler güneye hareket ettiler ve 27 Eylül 1930 akşamı Şemdinan grubu Bembogedi'yi Harune hattına, Oramar grubu Baştazin bölgesine, Çölemerik grubu ise Rabat'a vardılar. 10. Jandarma Süvari Taburu'nun 1. bölüğü Gevar'a varmış, 2. bölüğü ise Van'dan Gevar'a hareket etmişti. Oramar ve Evliyan bölgelerinde olduğu bilinen eşkıya hakkında yeni bir haber alınmamıştı. 27 Eylül günü yapılan yürüyüşte kıtalar yürüyüş hedeflerine varmışlar ve bu arada eşkıya'ya rastlanmamıştı. Yürüyüş sırasında kurulan muhabere mihverleri üzerinden gruplarla irtibat sağlanabiliyordu. Ayrıca hava faaliyetine eşkıya ile temastan sonra başlanması da kararlaştırılmıştı. 28 Eylül durumu. Şemdinan grubu Navşar-Bemtur hattına, Oramar grubu başta Zin'le bunun 4 kilometre güneyindeki Bubova arasındaki geçitleri tutan eşkıyayı tard ederek Bubova bölgesine, Çölemerik grubu Kundan Hasan üzerinden Açsurgi tepeleri üzerinden Beruş meydanına vardılar. Bu gruptan 2 piyade bölüğü 30 milisten mürekkep bir kuvvet Erbuş bölgesindeki eşkıyanın güneye kaçmasına mani olmak maksadı ile Erbuş'tan güneye giden yolları tutmak üzere Kundan Sahan'dan itibaren bu istikamete sevk edilmişti. 29 Eylül 1930'da Şemdinan grubu Bembo ve Navşar bölgelerinden Benavik istikametine yürüyüşte, bu gece Şemdinan üzerinden doğuya geçmek isteyen bir hayvan kafilesi ileri karakollar tarafından tard edildi ve hayvanların doğuya kaçırılmasına engel olmak için de gerekli tedbirin alınması gruba emredildi. Bu grup bölgesinde hayvan otlatmak maksadıyla bundan önce hududumuzu geçerek Katonaş-Seyhan Dağı arasında bulunmakta olan İran uyruklu Cihangir adındaki şahıs, kıtalarımızın Şemdinan civarında görülmesi üzerine mahiyetiyle hudut üzerindeki Seyhan Dağı'na çekilerek Şemdinan grubuna dehalet etmek istemişse de İran uyruğunda bulunması ve her sene izinsiz hududumuza tecavüz etmesi sebebiyle sınır dışı edildi. Oramar grubu, Oramar eşkıyasını cepheden oyalamak ve yanlardan kuşatmak maksadıyla bir piyade bölüğüyle bir ağır makineli tüfek takımı ve Kerim amilislerinden mürekkep sağ kol, Cilo Dağı kuzeyi Ziri üzerinden İki piyade bölüğü, bir ağır makineli tüfek takımı ve bir dağ top takımından mürekkep orta kol, Avit Hayır üzerinden, bir piyade bölüğü, bir ağır makineli tüfek ve Ferhat Amilislerinden mürekkep sol kol, Bahşiyan, Oramar dağları üzerinden Oramar istikametinde ilerlemekteydiler. Çölemerik grubu Beruj Meydanı'ndan Erbuş istikametine yürüyüştedir. 30 Eylül'de Şemdinan grubu önündeki eşkıya grupla temasa gelmeden güney istikametinde kaçtılar. Oramar grubu 3 kolla Oramar istikametinde yaptığı taarruzda sağ kol karşılaştığı 50 kişilik eşkıya grubu ile yaptığı müsademede Ziri köyünü almak suretiyle Oramar'ın batı sırtlarına ulaştı. Bu suretle Oramar grubu kaçamayan eşkıya grubunu imha etti ve çok sarp ve çetin olan araziyi bir hamlede aşarak Oramar'a girdi. Çölemerik grubu Erbuş bölgesinde dört tarafından kuşatarak gerekli tedbiri yapmıştı. 1 Ekim 1930'da Şemdinan grubu Benavik bölgesini keşif ve araştırma işleriyle meşguldü. Ertesi günde aynı yerde kalarak bir hafta süreyle her iki istikametinde keşif ve tedbirat yapacaktı. Oramar grubu dün akşam Şat köyünü işgal etmişti. Bugün öğleden evvel Şat ve Bedavalılardan bir eşkıya grubunun Şat'taki müfrezeye yaptığı taarruz, zayiat verdirilerek geri atıldı ve grubun büyük kısmı Oramar bölgesinde keşif ve araştırma ile meşgul oldu. Çölemerik grubu Erbuş bölgesini teyitten sonra 1 Ekim sabahı Süke'ye hareket etmişti. Bugüne kadar elde edilen bilgi ve belirtilere göre Oramar, Herki, Eruh bölgelerindeki şekavet ve ayaklanmanın Barzani Şeyhinin etkisiyle kışkırtması ile meydana geldiği açıkça sabit olmuştu. Yapılan takip ve baskı sonunda eşkıya İran arazisine sığınmak durumunda kaldı. Ayaklanma bölgesinden bazı köyler halkı da bemboya gelerek hükümete dehalet ettiler. Gerek bu sonuç ve gerekse bugüne kadar yapılan keşif ve incelemelere göre Güney Harekatı'nın elde kalacak 4 piyade taburu ve bir batarya ile başarılacağı kanısı hakimdi. Tedip Harekatı komutanlığın teklifine göre Beytüşşebap bölgesinin tedibi için kuvvet ayırdıktan sonra ayaklanma bölgesinde kalacak iki grup ile Güney Harekat planı aynen uygulanacaktı. Şöyle ki, Şemdinan grubu ve yeni Oramar grubundan bir piyade taburu ile bir topçu takımı Gerdi bölgesine gelecek, yeni Oramar grubundan bir piyade taburu yan ve geri emniyeti için Herki bölgesinde kalacak, bu suretle Gerdi bölgesinde önceki plan gereğince 3 tabur gönderilmiş olacak, Herki bölgesinde ise 2 tabur yerine 1 tabur bulunacak. Zira Herki bölgesi halkının önemli bir kısmı şimdiden kazanılmış olduğu için bir tabur yeter görülmüştü. 6 Ekim 1930 harekatı bu tedibe göre yapılacaktı. Grupların 5 Ekim 1930 durumu şöyleydi. Şemdinan grubu Benavik'te, Oramar grubu Şat bölgesinde, Çölemerik grubu Oramar'a varmış olup Van Hudut Komutanlığı ile irtibat kurmuş bulunmakta. 6 Ekim 1930 harekatı. Şemdinan grubu iki piyade taburu, bir kudretli topçu takımı ve milislerden mürekkep kuvvetle Benavik'ten Şabatan'a yürüyüşte, bu grubun keşif birlikleri Zinebar gediğini tutmuş bulunmakta. Yeni Oramar grubu iki piyade taburu, bir batarya ve milislerden mürekkep kuvvetle Herki bölgesinde yan ve gerilerin emniyeti için bir müfreze bırakarak Ketetan'a yürüyüşte. Beytüşşebap harekatına memur grup ise Çölemerik grubundaki 1. alayın 1. taburu ile bir dağ bataryası ve Gevar'daki seyyar jandarma süvari tabuğu güneyden Çölemeri'ye yürüyüşte. 8 Ekim 1930'da Herki bölgesinde Herki ve Ziran köylerinin tamamen firar ettiği Bezeli, Gülkan ve Nugaylan köyleri halkının da hükümete dehalet ettikleri görüldüğü için Şemdinan grubu Eruh bölgesine yöneldi. Yeni Oramar grubu ise Herki'de bir tabur bıraktıktan sonra Keletan kuzeyine yöneldi. Keletan'dan kaçan eşkıyayı Irak hükümeti kabul etmediği için eşkıyanın bir kısmı Keletan dağlarına dönmek zorunda kalmışlardı. Saat 16 sıralarında topçu desteğinde kıtalarımız bu eşkıya arasında bir süre müsademe oldu. 9 Ekim 1930'da Şemdinan grubu Berbeşer gediğinde rastladığı eşkıyaya taarruz etti ve 3 saat süren bir müsademe sonunda eşkıyaya güneye doğru çekildi. Yeni Oramar grubu Keletan civarında inatla direnen eşkıya grubuna taarruz etti ve 5 saat süren çarpışma sonunda 13 ölü veren eşkıya da güneye çekildi. Bu durum karşısında eşkıyanın tekrar hududumuza saldırmasına karşı birliklere bulundukları yerlerde hududu örtme ve tarama görevi verilmiş ve bu arada Gevar'da bulunan Güney Hudut Komutanlığı karargahı Benavi'ye hareket etmişti. 10 Ekim 1930'da gruplar bulundukları bölgelerde son deyip işleriyle meşgul oldular, eşkıyaya katıldıkları tespit edilen köyler cezalandırıldı. Bu suretle harekat sona ermiş olduğu için alınan emre göre komutanlık karargahı ve birlikler 12 Ekim'de Gevar'da bulunacak şekilde harekete geçtiler. Yalnız 6. Hudut taburundan bir bölük sürün üstte bırakılmıştı. Fakat iskan güçlüğü dolayısıyla bu bölük ve baş tezinde bırakılan diğer bir bölük de 19 Ekim'de Gevar'a alınmak suretiyle 6. Hudut taburunda toplanmış oldu. 3. Harekatın sonu. Harekat sırasında Oramar ve Zinebar Gediği ve Keletan civarında rastlanan eşkıya grupları, birliklerimizin taarruzları karşısında Irak arazisine iltica ettiler. Dahildeki asi Kürtler de hükümete dehalet ettikleri için tedip harekatı böylelikle sona ermiş oldu. 33. ayrımın sonu sayfa 494.